Beşinci ayrım, sayfa 54. Tacizci, Lars Kepler. İçeri girdiklerinde zemindeki koruyucu plastik hışırdadı ve kapı kapanırken menteşelerden kapana kısılan bir tavşanınkine benzeyen tiz bir ses geldi. Gün ışığı kayboldu ve yazın sonundan kalma bir günden karanlık girişe yaptıkları ani geçiş yüzünden görüşleri kısıtlandı. Gözleri ortama alışırken oldukları yerde durdular. Hava ılıktı. Kapı pervazında ve korku içinde kurcalanan kilidin ve kapı kolunun etrafında kanlı parmak izleri vardı. Başlığı olmayan bir elektrik süpürgesi yerdeki plastik örtünün üstünde duruyordu. Hortumun ucundan koyu renkli kan damlaları süzülüyordu. Adam maskesiyle ağzını örttü ve alnında ter damlaları belirdi. Erikson'un peşi sıra yerdeki koruyucu levhaların üstünden atlayarak mutfağa doğru yürüdüler. Linolyum kaplı zeminde kanlı ayak izleri vardı. Acemice silindikten sonra tekrar üstlerine basılmıştı. Lavabonun bir tarafı ıslak kağıt havlu rulosuyla tıkanmıştı ve bulanık suyun içinde bir duş sileceği göze çarpıyordu. Erikson, Björn'ün ayaklarına ait izler bulduk dedi. Evde önce kanlı çoraplarıyla sonra da yalın ayak dolaşmış. Çoraplarını mutfaktaki çöp kutusunda bulduk. Mutfağı, yemek odası ve salonla birleştiren koridora geldiklerinde Erikson sustu. Bir suç mahalli zaman içinde değişir ve soruşturma ilerledikçe yavaş yavaş bozulurdu. Bu yüzden adli tıp görevlileri hiçbir kanıtı gözden kaçırmamak için çöp kutularını ve park yerindeki araçları koruma altına almakla işe başlıyorlar, belirli kokuları ve diğer geçici unsurları not ediyorlardı. Bunun dışında suç mahallinin dıştan içe doğru ilerleyen genel bir incelemesini yaparak cesede ve cinayetin gerçekleştiği noktaya dikkatle yaklaşıyorlardı. Salon parlak ışıklara bürünmüştü. İğrenç kan kokusundan kaçış yoktu. Yaşanan kaosun izleri tuhaf bir şekilde silinmişti. Çünkü mobilyalar temizlenmiş ve yerlerine konmuştu. Margot dün akşam Suzanna'nın bu odada ayakta dururken elindeki kutuyu kaşıklayarak dondurma yediği videoyu izlemişti. Gök gürültüsünü andıran bir uğultuyla Bromma havaalanına iniş yapan bir uçak camekanlı vitrini sarstı. Margot bütün porselen bibloların uyku dalarmış gibi boylu boyunca uzandıklarını fark etti. Kanepenin arkasında kalan kanlı bir paspasın çevresinde sinekler vızıldıyordu. Kovanın içindeki su koyu kırmızıydı ve yerde yol yol izler vardı. Süpürgeliklerin ve döşemelerin üstündeki nemli lekeler sayesinde paspasın geride bıraktığı izleri görmek mümkündü. Björn önce kanları elektrik süpürgesiyle temizlemeye çalışmış dedi Erikson. Tam olarak emin değilim ama görünüşe göre yerleri paspaslamış. Sonra da bir bulaşık bezi ve kağıt havluyla silmiş.
Adam hiçbir şey hatırlamıyor dedi Margot.
Neredeyse bütün orijinal kan örnekleri tahrip edilmiş ama Björn buradaki birkaç izi gözden kaçırmış diyerek duvar kağıdına sıçrayan ince bir lekeyi işaret etti. Erikson eski tekniği kullanmış ve izlerin birleştiği yani kanın ilk döküldüğü noktayı bulmak için duvarın en dışındaki izlerden başlayarak 8 parça ip germişti. İşte tam burası. Bıçak yukarıdan inerek oldukça derine saplanmış dedi Erikson soluk soluğa. Ve tabii ki bu da darbelerin ilki.
Çünkü kadın ayaktaymış dedi Margot sessizce.
Erikson çünkü ayakta durmaya devam etmiş diyerek onayladı. Margot yüzü koyun yatan porselen bibloların durduğu vitrine bakınca Suzanna'nın kaçmaya çalışırken tökezleyip vitrine çarpmış olabileceğini düşündü. Erikson bu duvar temizlenmiş diyerek işaret etti. Yani tahmin yürüteceğim ama Suzanna muhtemelen sırtını duvara dayadı ve yere doğru kaydı. Bir kez yana yuvarlanmış ve tekmeler savurmuş olabilir. Her koşulda delinmiş ciğeriyle bir süreliğine burada yattığı kesin. Margot eğildi ve büyük olasılıkla Suzanna öksürürken kanepenin arkasına sıçrayan kanı gördü.
Fakat kan izleri buraya kadar devam ediyor değil mi? Öyle görünüyor dedi işaret ederek. Suzanna vahşi bir hayvan gibi mücadele etmiş.
Adam peki Björn'ün onu nerede bulduğunu dahi bilmiyor muyuz diye sordu.
Erikson hayır ama şurada yoğun miktarda kan var dedi ve işaret etti.
Margot pencereyi göstererek ve şurada dedi.
Evet Suzanna pencerenin yanındaymış ama oraya sürüklenmiş. Öldükten sonra çeşitli yerlere taşınmış. Kanepede yatmış, sonra banyoda bir de.
Margot o halde şu anda yatak odasında dedi.
12. bölüm. Projektörlerin beyaz ışığı yatak odasını dolduruyor, pencerelerin camlarında göz kamaştıran güneşler oluşturuyordu. Her şey, odadaki her bir iplik, havada dönüp duran her bir toz zerreciği aydınlanmıştı. Açık gri halının üstünden yatağa kadar uzanan kan izleri küçük siyah incileri andırıyordu. Margot kapı ağzında durdu ama diğerlerinin yatağa doğru yürüdüklerini, sonra da tulumlarından gelen ışırtıların kesildiğini duydu. Nefesi kesilen adam boğuk bir sesle ''Tanrım'' dedi. Margot bir kez daha videoyu, Suzanna'nın tekmeleyerek kurtulmaya çalıştığı pantolonunun tek parçası ayağından sarkarak ortalıkta dolanışını düşündü. Gözlerini indirince Suzanna'nın giysilerinin düzeltildiğini ve düzgünce katlanıp sandalyenin üzerine konduğunu gördü.
''Margot, sen iyi misin?''
Margot adamla göz göze geldi. Onun irileşmiş göz bebeklerini gördü. Sineklerin tek düze vızıltılarını duydu ve kendini kurbağana bakmaya zorladı. Yatak örtüsü çenesinin altına kadar çekilmişti. Yüzünden geriye koyu kırmızı, şekli bozulmuş bir et yığınından başka bir şey kalmamıştı. Katil Suzanna'nın yüzünü yarmış, kesmiş, bıçaklamış ve lime lime doğramıştı. Margot cesede yaklaştı ve tek gözün eğri büğrü tavana baktığını gördü. Erickson yatak örtüsünü açtı. Örtü kurumuş kan yüzünden kas katı kesilmiş, deri ve kumaş birbirine yapışmıştı. Kurumuş kanlar örtüden ayrılarak ufak kırıntılar şeklinde yağarken hafif bir çıtırtı duyuldu. Adam bir elini ağzına götürdü. Bu insanlık dışı vahşet kadının yüzünün, boynunun ve göğsünün etrafında yoğunlaşmıştı. Ölü kadın çıplaktı ve kana bulanmıştı. Derisinin altına daha fazla bıçak yarası ve başka kanamalar vardı. Erickson cesedin fotoğrafını çekti ve Margot karnının sağındaki yeşil benekli lekeyi işaret etti.
''Erickson, bu normal'' dedi.
Kadının cinsel organındaki kızıl sarı kıl öbeği uzamaya başlamıştı. Baldırlarının iç kısımlarında herhangi bir iz veya yara yoktu. Erickson yastıkta duran kafadan başlayıp ayak parmak uçlarına kadar inerek cesedin yüzlerce fotoğrafını çekti.
''Şimdi sana dokunmak zorunda kalacağım Suzanna'' diye fısıldadı ve cesedin sol kolunu kaldırdı.
Kolu çevirdi ve Suzanna'nın saldırıyı savuşturmaya çalıştığını gösteren kesiklere, yani savunma yaralarına baktı. Hünerli hareketlerle bir failin DNA'sının en yaygın olarak bulunduğu tırnak içlerini sıyırdı. Her tırnak için ayrı bir tip kullandı ve komodinin üstündeki bilgisayarda notlar aldı. Kadının parmakları gevşekti çünkü ölüm sertliği etkisini yitirmeye başlamıştı. Tırnaklarla işi biten Erickson, kadının eline usulca plastik bir poşet geçirdi ve otopsi öncesinde yapışkanlı bantla kapattı.
''Her hafta sıradan insanların evlerini ziyaret ediyorum'' dedi sessizce. ''Bütün evlerde camlar kırılmış, mobilyalar devrilmiş ve yerler kana bulanmış oluyor.''
Yatağın diğer tarafına yürüdü ve diğer elin tırnaklarını incelemeye başladı. Tam Suzanna'nın eline uzanmak üzereyken durdu.
''Elinde bir şey var'' dedi ve fotoğraf makinesine uzandı. ''Görüyor musunuz?''
Margot öne eğildi ve ele baktı. Ölü kadının parmaklarının arasında koyu renkli bir nesne seçilebiliyordu. Kurban ölüm katılığı yüzünden nesneyi sıkıca kavramış olmalıydı. Ama şimdi eli gevşedikçe nesne de görünür hale gelmişti. Erickson kadının elini tuttu ve dikkatle nesneyi aldı. Sanki kurban hala nesneyi tutmak istiyordu ama mücadele edemeyecek kadar yorgundu. Elindeki ufacık kırık bir porselen geyik başıydı. Kafa parlak ve kestane rengindeyken alt taraftaki kırık yüze ise toz şeker kadar beyazdı. Bu geyik başını kadının eline fail mi koymuştu yoksa kocası mı? Margot camekanlı vitrini düşündü. Bütün porselen biblolar devrilmişse bile tek parça olduklarından neredeyse emindi. Yatak odasına karşıdan bakmak için bir adım geri gitti. Erickson ölü kadının yanında kamburunu çıkararak ayakta durmuş, küçük kahverengi kafanın fotoğrafını çekiyordu. Adam gardırobun önünde duran bir pufun üzerine çökmüştü. Hala kusmamaya çalışıyormuş gibi bir hali vardı. Margot tekrar camekanlı vitrinin yanına gitti ve bir süreliğine devrilmiş bibloların önünde durdu. Hepsi de ölü gibi yatıyorlardı ama hiçbiri kırılmamıştı. Hiçbirinin kafası eksik değildi. O halde kurban neden elinde küçük bir geyik başı tutuyordu? Margot yatak odasından gelen parlak ışığa baktı ve ceset Solna'daki patoloji bölümüne götürülmeden önce gidip ona son bir kez göz atması gerektiğini düşündü. 13. Bölüm. Sabah olmuştu ve Eric Maria Bark psikoloji kliniğinin kafeteryasındaki kasanın önünde durmuş bir fincan kahve alıyordu. Ödeme yapmak için cüzdanını çıkardığında piyano dersi yüzünden tutulan omuzlarındaki ağrıyı hissetti.
''Kahvenin parası ödendi.'' dedi kasiyer.
''Ödendi mi?''
''Arkadaşınız Noel'e kadar alacağınız bütün kahvelerin parasını ödedi.''
''Adının ne olduğunu söyledi mi?''
Kasiyer kız Nestor diye cevap verdi.
Eric gülümseyip başıyla onaylarken Nestor'la abartılı minnettarlık gösterileri hakkında konuşması gerektiğini düşündü. İnsanlara yardım etmek Eric'in işiydi ve Nestor'un ona hiçbir borcu yoktu. Eric hala peşinden gelen belli belirsiz ayak sesleri duyup arkasına döndüğü zaman eski hastasının takındığı cana yakın ve temkinli tavrı düşünüyordu. Hamile polis şefi yuvarlanarak kendisine yaklaşırken Stretch filme sarılı bir sandviçi ona doğru sallıyordu.
Björn uyuyakaldı ve kendisini biraz daha iyi hissediyormuş gibi görünüyor dedi nefes nefese. Bize yardım etmek istiyor ve hipnozu denemeye hazır.
Eric kahvesini çabucak içerek, eğer şimdi başlarsak bir saatlik vaktim var dedi. Tedavi odasına doğru yürürlerken polis şefi, sizce onda işe yarayacak mı diye sordu. Hipnoz sadece anılarını daha az kargaşaya düşerek sınıflandırabilmesi için beynini rahatlatmanın bir yolu.
Fakat savcının hipnoz altındayken yapılan açıklamaları kullanması olası değil.
Eric pek değil diyerek gülümsedi. Ama bu bir ürünün sonradan ifade vermeye daha yatkın hale gelmesini sağlayabilir. Elbette soruşturmanın ilerlemesine de yardımcı olabilir.
Odaya girdiklerinde Björn koltuklardan birinin arkasında durmuş sırtını sıkıca kavramıştı. Gözleri aşınmış plastik kadar donuktu. Kırılgan bir ses tonuyla ''Hipnozu sadece televizyonda izledim.'' dedi.
''Yani etkinliğine inandığımdan pek emin değilim.''
''Hipnozu yalnızca kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olan bir yöntem olarak düşünebilirsiniz.''
Björn Margot'a bakarak ''Ama onun gitmesini istiyorum.'' dedi.
''Elbette.'' dedi Eric.
''Onunla konuşur musunuz?''
Kanepede oturmaya devam eden Margot'un yüz ifadesinde hiçbir değişiklik olmadı.
''Gidip dışarıda beklemeniz gerekecek.'' dedi Eric sessizce.
''Leğen kemiğimde ayrışma var, oturmam gerek.''
''Eric kafeteryanın nerede olduğunu biliyorsunuz.'' diye cevap verdi.
Margot içini çekerek ayağa kalktı, cep telefonunu çıkardı ve yürüyüp kapıyı açtıktan sonra dönüp Eric'e baktı.
''Bir saniyede benimle dışarıya gelir misiniz?'' dedi dostça.
Eric pekala dedi ve Margot'un peşinden koridora çıktı.
Margot, ona bakıcılık yapacak vaktimiz yok diye fısıldadı.
Ne hissettiğinizi anlıyorum ama ben bir doktorum ve işim ona yardım etmek.
Sesi öfkeyle tizleşen Margot, benim de bir işim var dedi ve bir cinayeti durdurmayı gerektiriyor. Durum ciddi, bir yönün bildiği bazı şeyler.
Eric, bu bir sorgu değil diyerek sözünü kesti, bunu biliyorsunuz. Daha önce bu konu hakkında konuştuk.
Eric polis şefinin kendi sabırsızlığıyla mücadele edişini izledi. Sonra Margot onu anlayıp söylediklerini kabul edercesine başıyla onayladı.
Ona zarar vermediği sürece dedi. Yani benim açımdan her türlü ufak detay soruşturma için hayati önem taşıyabilir.
14. Bölüm. Eric ardından kapıyı kapattı, ayaklığı açtı ve kamerayı üzerine taktı. Björn bir eliyle alnını ovuşturarak onu izledi.
''Bunu filme almak zorunda mısınız?'' diye sordu.
Eric mesele sadece yaptıklarımı belgelemek diye cevap verdi. ''Hem sürekli not tutmamayı tercih ederim.''
Björn Eric'in cevabını gerçekten dinlememiş gibi
''Tamam.'' dedi.
Eric pencereye gidip perdeleri kapatırken ''Kanepeye uzanarak başlayabilirsiniz.'' dedi. O da tatlı bir loşlukla doldu. Björn sırt üstü uzanıp biraz aşağı kaydıktan sonra gözlerini kapadı. Eric bir sandalyeye oturdu, Björn'e yaklaştı ve onun ne kadar gergin olduğunu gördü. Vücudu farklı dürtülerin hücumu altındayken zihninde hala düşünceler yarışıyordu. ''Yavaşça burnunuzdan nefes alın.'' dedi Eric. ''Ağzınızı, çenenizi ve yanaklarınızı gevşek bırakın. Başınızın arkasında tüm ağırlığıyla yastığa bıraktığınızı, ensenizin gevşediğini hissedin. Artık başınızı tutmanıza gerek yok çünkü başınız yastığın üstünde. Alnınız pürüzsüz ve rahat. Göz kapaklarınız giderek ağırlaşıyor.'' Eric acele etmeden Björn'ün bedeninin her yerinde gezinerek başından ayaklarına iniyor, sonra tekrar ağırlaşan göz kapaklarından ve başının ağırlığından bahsediyordu. Eric az sonra olacaklar için gücünü toplamaya çalışırcasına uyku getiren bir monotonlukla ve giderek alçalan bir ses tonuyla konuşarak hipnoza giriş yaptı. Björn'ün bedeni adeta katalepsiye tutulmuşçasına yavaş yavaş rahatlamaya başladı. Dipnot katalepsi, kaslarda istence bağlı kasılma gücünün geçici olarak yitirilmesi. Dinlediğiniz tek şey benim sesim. Başka bir şey duyacak olursanız bu sizi daha da rahatlatacak ve sözlerime daha çok odaklanmanızı sağlayacak. Az sonra geriye doğru sayacağım ve duyacağınız her sayıyı da biraz daha rahatlayacaksınız. Eric az sonra olacakları, kendisini evin içinde neyin beklediğini, Björn'ün kapıdan içeri girdiğinde neler gördüğünü, şokun onu var gücüyle sarstığı ve her şeyin açığa çıktığı o anı düşündü. 912 dedi sessizce. 911. Eric yavaş ve monoton bir tempo tutturarak her soluk verişinde bir sayı söyledi. Bir süre sonra mantıksal sırayı bıraktı ama geri sayıma devam etti. Björn artık iyice derine dalmıştı. Kaşlarındaki çatıklık kaybolmuştu ve ağzı daha gevşek görünüyordu. Eric sayarken içinde merakla karışık tuhaf bir ürperti hissederek hipnotik rezonansa girdi. ''Artık derin bir rahatlama halindesiniz. Güzel ve sakince dinleniyorsunuz.'' dedi Eric yavaşça. ''Az sonra cuma gecesine ait anılarınızı yeniden gözden geçireceksiniz.'' Ben sıfıra kadar saymayı bitirdiğim zaman evinizin dışında dikiliyor olacaksınız. Ama tamamen sakinsiniz. Çünkü tehlikede değilsiniz. 4, 3, 2, 1. Şimdi evinizin dışındaki caddede duruyorsunuz. Taksi uzaklaşırken lastikler asfaltı kaplayan kum tanelerinin üstünde gıcırdıyor. Björn gözlerini açtığında bakışları ışıl ışıldı fakat kendi içine anılarına dönüktü. Derken ağırlaşan göz kapakları bir kez daha kapandı. ''Şu anda eve mi bakıyorsunuz?'' Björn akşam serinliğinde evinin önünde duruyordu. Kalbinin yavaş ritmiyle eş zamanlı olarak genişleyen tuhaf bir ışıltı gökyüzünü aydınlatıyordu. Işık genişleyip gölgeler küçüldükçe ev öne doğru eğiliyormuş gibi görünüyordu. Björn zar zor duyulacak şekilde ''Ev hareket ediyor.'' dedi. ''Şimdi kapıya yürüyorsunuz.'' dedi Eric. ''Akşam havası ılıman, hiçbir tatsızlık yok.'' Bir ağaca konan cüce kargalar havalanınca Björn irkildi. Kargalar gökyüzüne yükseldiler, gölgeleri çimlerin üstünde dans etti ve sonra gözden kayboldular. Eric Björn'ün elinin kanepe üstünde tedirgince hareket ettiğini görünce ''Tamamen güvendesiniz.'' dedi. 15. Bölüm. Derin transta olan Björn yavaşça kapıya yaklaştı. Taşlı yolda kaldı fakat pencerenin siyah ışıltısında dikkatini çeken bir şey vardı. ''Kapıya ulaştınız. Anahtarınızı çıkarın ve yuvasına sokun.'' dedi Eric. Björn dikkatle kapı kolunu aşağıya doğru itti ama kapı sıkışmıştı. Biraz daha uğraştı ve kapı nihayet açıldığında yapışkan bir ses çıktı. Eric Björn'ün alnının terlediğini gördü ve teskin edici bir ses tonuyla korkulacak hiçbir şey olmadığını tekrarladı. Björn gözlerini açmaya ve bir şeyler fısıldamaya çalıştı. Eric öne eğilerek Björn'ün nefesini kulağında hissetti. ''Eşikte bir tuhaflık var.'' ''Evet, bu eşik her zaman tuhaftı.'' dedi Eric sakince. ''Ama eşikten atladıktan sonra her şey tıpkı cuma günkü gibi olacak.'' Eric çenesi titremeye başlayan Björn'ün bütün yüzünün parlak ter damlalarıyla kaplandığını fark etti. Björn başını iki yana sallayarak ''Hayır, hayır!'' diye fısıldadı. Eric Björn'ün eve girebilmesini sağlamak için onu daha derin bir hipnoza sokması gerektiğini anladı. Tek yapmanız gereken sesimi dinlemek dedi Eric. Çünkü az sonra daha da rahatlamış olacaksınız ve orada endişelenmenizi gerektirecek hiçbir şey olmayacak. Ben saydıkça daha da derine iniyorsunuz. 4. Daha derine. 3. Sakinleşiyorsunuz. 2. 1. Ve şimdi tamamen rahatsınız. Eşiğin hiçbir engel teşkil etmediğini görebiliyorsunuz. Björn'ün yüzü gevşedi, ağzı açıldı ve salyası bir köşede birikti. Björn, Eric'in niyet ettiğinden daha derin bir hipnoza girmişti. Eğer kendinizi hazır hissediyorsanız artık eşikten atlayabilirsiniz. Björn bunu yapmak istemedi. Eşikten atlamak istemediğini düşündü ama yine de girişe adım attı. Koridora göz atıp mutfağa doğru baktı. Her şey normalde olduğu gibiydi. Paspasın üstünde bir Bauhaus reklamı vardı. Ayakkabı rafı ağzına kadar doluydu. Her zaman devrilen şemsiye yine devrildi ve konsola koydu, anahtarları şıkırdadı. Her şey normalde olduğu gibi diye fısıldadı. Normalde. Göz ucuyla tuhaf bir yuvarlanma hareketi fark edince sustu. O tarafa bakmaya cesaret edemedi ve görüş alanının kenarında bir şey hareket ederken doğruca karşıya baktı.
Tuhaf bir şey var. Kenarda. Ben.
Eric, ne dediniz diye sordu.
Hareket ediyor kenara doğru.
Eric, pekala bırakın gitsin diye cevap verdi. Doğruca karşıya bakın ve ilerleyin. Björn girişte yürürken gözleri kenara, kapı önünde asılı duran kıyafetlere kayıp duruyordu. Evde esen bir rüzgar misali karanlıkta yavaşça ilerliyorlardı. Suzanna'nın yağmurluğunun kolları aniden havalandıktan sonra tekrar eski halini aldı. Eric, önünüze bakın dedi. Ruhsal travma geçiren biri dört koldan üzerine gelen darma duman bir anılar cümbüşüne maruz kalıyordu. Derken bütün tutarlılıklarını yitirerek Arap saçına dönen bu anılar kah ortadan kayboluyor, kah büyük bir sarsıntıyla ortaya çıkıyorlardı. Eric'in tek yapabileceği bir yöne rehberlik ederek odaları göstermek ve temel gerçeği, karısının ölümünü engelleyemeyeceğini kavraması için gayret etmekti.
Björn, şimdi mutfaktayım diye fısıldadı.
Eric, devam edin dedi. Mahzen kapısını açılan koridorda geri dönüşüm için biriktirilen bir torba dolusu gazete vardı. Doğruca karşıya bakan Björn öne doğru temkinli bir adım attı ama yine de mutfak çekmecelerinden birinin kayarak açıldığını ve sarsılarak durduğunu gördü.
Çekmecelerden biri açık diye mırıldandı.
Hangisi? Björn bunun bıçakların durduğu çekmece olduğunu ve birkaç saat önce büyük bir bıçak yıkadığı düşünülürse onu kendisinin açtığını biliyordu.
Ah Tanrım, yapamam, ben...
Korkulacak hiçbir şey yok, güvendesiniz ve evin içinde ilerledikçe yanınızda olacağım.
Mahzen kapısının önünden geçip salona doğru yürüyorum. Suzanna çoktan yatmış olmalı.
Ortalık sessizdi, televizyon kapatılmıştı ama farklı olan bir şeyler vardı. Sanki bir dev evi kaldırıp hafifçe sallamış gibi mobilyaların yerleri değişmişti.
Björn, Sanna diye fısıldadı.
Elini elektrik düğmesine uzattı, o da aydınlanmadı. Fakat bahçeye bakan pencereler ışıltıyla doldu. İzlendiğini düşünmeden edemeyen Björn perdeleri kapatma isteği duydu. Birdenbire yüzü titreyerek
''Tanrım, ah Tanrım, ah Tanrım'' diye inledi.
5. ayrımın sonu. Sayfa 66.